Ayrım 17. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 166. 1914 Savaşı'nın ilk saatleri. 1914 yazı Avrupa topraklarına o felaketi getirmemiş olsaydı da unutulmazdı. Çünkü böylesine cömert, biraz tuhaf gelecek ama böyle tam yaz gibi bir yazı ben az gördüm ömrümde. Gökyüzü günlerce ipek mavisiydi. Hava yumuşaktı ama yapış yapış değildi. Çayırlar güzel kokulu ve sıcacıktı. Ormanların taze yeşilinden bolluk taşıyordu. Yaz sözcüğünü her söyleyişimde elimde olmadan hemen o parıltılı yaz günlerini düşünürüm. 1914'te Viyana yakınlarındaki Baden'deydim. Beethoven'ın yazlarını geçirmeyi pek sevdiği bu küçük ve romantik kentte kabuğuma çekilmiştim. Bütün bir ay kendimi iyice çalışmaya verip yazın geri kalan kısmını da sevgili dostum Verhaeren'in Belçika'daki küçük çiftlik evinde geçirecektim. Baden'de oturunca kırların tadına varmak için küçük kentten uzaklaşmak gerekmez. Tepeleri kaplayan güzel orman, Beethoven'ın zamanının sadelik ve zarifliğini kaybetmemiş burjuva evleri arasına hiç göze çarpmadan sokulmuştur. Kahve ve lokantalarda hep açık havada oturulur. İsteyen kaplıcaya gelenlerin parkı dolduran şen kalabalığına karışır, isteyen ıssız yollarda gözden kaybolur. Katolik Avusturya'nın Peter ve Paul diye her zaman önemli bir bayram saydığı 29 Temmuz'dan bir gün önce Viyana'dan pek çok gelen olmuştu. Parktaki müzik pavyonu önünde açık renk yazlıklar giyinmiş, şen ve tasasız bir kalabalık dalgalanıyordu. Hava çok hoştu. Kestane ağaçlarının geniş yaprak kümeleri üstünde alabildiğine bulutsuz bir gökyüzü vardı. Gerçekten mutluluk duyulacak bir gündü. Büyükler için de, küçükler için de kısa bir süre sonra tatil başlayacaktı. Bu ilk gerçek pazar gününün mutluluklar getiren havasında yazın olgun yeşili ve günlük tasaları unutmanın keyfi vardı. Kaplıca Parkı'nın kalabalığından epeyce uzaklarda oturmuş kitap okuyordum. Mereşçovski'nin Tolstoy ve Dostoyevski adlı kitabını büyük bir ilgi ve heyecanla okuduğumu hala anımsarım. Ama bir yandan da ağaçları okşayan rüzgar, kuşların cıvıltısı ve Kaplıca Parkı'ndan gelen müzik vardı kafamda. Hepsini duyuyor, bundan hiç de rahatsız olmuyordum. Çünkü kulağımız çabuk uyar ve alışır. Sürekli bir gürültü, gürültülü bir cadde ve şırıltılı bir dereyi kısa sürede bilincine aktarır. Ama bu ritimde birden bir duraklama olursa hemen kulak kabartabiliriz. Dalmış kitabımı okurken müzik birden durunca kala kaldım. Kaplıca orkestrasının o sırada neyi çaldığını bilmiyorum ama müziğin birden kesildiğini anlamıştım. İçgüdüsel olarak başımı kitaptan kaldırdım. Köpüklü bir sel gibi ağaçların arasını dolduran insanlarda da bir değişiklik vardı. Bir aşağı bir yukarı dolaşma durmuştu. Bir şeyler olmuştu herhalde. Ayağa kalkınca müzikçilerin pavyondan ayrıldığını gördüm. Bu da olağan değildi. Çünkü Kaplıca Parkı'ndaki konser başka zaman bir saatten de uzun sürerdi. Konserin böyle küt diye yarıda bırakılması için bir şeyler olmuş olmalıydı. Biraz yaklaşınca müzik pavyonu önünde heyecanlı grupların toplandığını ve az önce yapıştırılmışa benzeyen bir bildiriyi okumak için herkesin itişip kakıştığını gördüm. Birkaç dakika sonra manevralar için Bosna'ya gitmiş olan Veliaht Franz Ferdinand'la eşinin korkunç bir siyasal cinayete kurban gittiğini Haşmetli İmparator'un o telgrafından öğrenmiştim. İlanın çevresindeki kalabalık gittikçe artıyordu. Herkes bu beklenmedik haberi birbirine anlatıyordu. Ama doğruyu söylemek gerekirse yüzlerinde öyle pek olağanüstü bir sarsılma ve öfke okunmuyordu. Çünkü Veliaht hiç sevilmezdi. İmparatorun tek oğlu ilk veliaht Rudolf'un Meyerlinck'te kendini vurmuş bulunduğu gün çocukluk anılarım arasındadır. O tarihte bütün bir kent üzüntülü bir heyecanın kargaşası içindeydi. Tabutu görmek için de halk itişip kakışmıştı. İmparatorun üzüntüsü paylaşılmış, tek oğlu ve mirasçısının çok umut bağlanmış olan bu cana yakın ve ileri görüşlü Habsburg prensinin tam erkeklik çağında göçmesinden duyulan dehşet belirtilmişti. Oysa Franz Ferdinand'ın kişiliğinde sevimlilik, çekicilik ve cana yakınlık yoktu. Bu özellikler Avusturya'da herkesin sevgilisi olabilmek bakımından çok önemliydi. Onu tiyatroda sık sık görmüştüm. İri ve geniş bedeniyle locasında kımıldamadan otururdu. Buz gibi ve donuk bakışları tek bir kez olsun seyircilerde dolaşmaz, sanatçıları içten alkışlayıp yüreklendirmezdi. Onun güldüğü hiç görülmemişti. Hiçbir fotoğrafta yumuşak bir görünüşü yoktu. Müzikten, mizahtan hoşlanmazdı. Karısının bakışları da 12 kadar sevimsizdi. İkisinin çevresinde buz gibi bir hava eserdi. Hiç dostları olmadığını herkes bilirdi. Yaşlı imparatorun ondan bütün kalbiyle nefret ettiği de bilinirdi. Çünkü veliaht tahta geçmek için sabırsızlandığını ustaca gizlemeyi beceremezdi. Bu kalın enseli ve buz gibi donuk bakışlı adamın bir felakete yol açacağı yalnız benim neredeyse mistik önsezim değil, tam tersine bütün ulusça çok yaygın bir düşünceydi. Onun öldürülmesi işte bundan ötürü aşırı bir ilgi uyandırmadı. Haber duyulduktan 2 saat sonra gerçek bir yasın en küçük bir belirtisi kalmamıştı. İnsanlar gülüp konuşuyorlardı. O akşam üzeri lokallerde yine müzik başlamıştı. O gün Avusturya'da gizlice rahat bir soluk alan pek çok kişi vardı. Yaşlı imparatorun tahtının mirasçısı pek sevilen genç arşidük Karl olmuştu. Ertesi gün gazeteler ölüme elbette geniş yer verdiler ve öfkeyle yakındılar. Ama bu olayın Sırbistan'a karşı bir harekete yol açacağına ilişkin en küçük bir belirti yoktu. Bu ölüm cenaze töreni yüzünden imparatorluk ailesinde bir uyuşmazlık ortaya çıkardı. Veliahtın gömüleceği yer hele imparatorluk için bir görev sırasında öldüğüne göre bütün Habsburgların tarihi mezarlığı olan Kapuzinergof'tu. Ama Franz Ferdinand, imparatorluk ailesiyle yaptığı sert çekişmelerden sonra Kontes Schottek diye biriyle evlenmişti. Kadın gerçi yüksek aristokrasistendi ama Habsburg Sarayı'nın yüzlerce yıllık gizli kurallarınca kocasıyla eşit de sayılmazdı. Arşidüşesler, veliahtın eşine karşı çocuklarının mirasta hak sahibi bulunmadığı gerekçesiyle büyük törenlerde kendilerini üstün sayar ve bunda direnirlerdi. İşte sarayın bu kendini beğenmişliğinden bir ölüye karşı bile vazgeçilemezdi. Nasıl olurdu? Kontes Şotek, Habsburg İmparatorluğu mezarlığına nasıl gömülebilirdi? Hayır, böyle şey olamazdı. Müthiş bir entrika başladı. Arşidüşesler yaşlı imparatora saldırıya geçtiler. Ulusun resmi yas tutması istenilirken sarayda entrikalar alıp yürümüştü. Sonunda hep olduğu üzere ölü haksız çıktı. Tören yöneticileri sudan bir bahane uydurdular, ölen veliahtın küçük bir taşra kenti olan Arsten'de gömülmeyi her zaman çok istediğini söylediler. Bu yalancıktan acınmalı sudan nedenle genel bir katafalk kurulması, cenaze alayı ve bunların neden olacağı mevki çekişmeleri sessizce bir kenara itilmiş oldu. Öldürülen veliahtla karısının tabutları sessizce Arsten'de getirilip toprağa verildi. Seyre oldum olası düşkün Viyana bu yüzden bir fırsat kaçırmış ama olayı da unutmaya başlamıştı. Kraliçe Elizabeth'in ve daha önceki veliahtın korkunç ölümleri, İmparator sarayından olanların çeşit çeşit rezaletleri, yaşlı Franz Joseph'in saraydaki bu felaketleri tek başına sarsılmadan atlatabileceği kanısını Avusturya'da iyice yaymıştı. Birkaç hafta sonra Franz Ferdinand'ın adı da kendi de tarihten büsbütün silinecekti. Ama aşağı yukarı bir hafta sonra gazetelerde sert çatışmalar başlayıverdi. Hepsi aynı anda başladığı için bir rastlantı olamazdı. Sırp hükümeti olup bitenleri bilmekle suçlanıyordu. Bir yandan da sevgili, sanki pek sevilirmişçesine veliahtın öldürülmesinin cezasız bırakılamayacağı yazılıyordu. Yayın yoluyla bir şeyler hazırlandığı kanısından kurtulmak hiç de kolay değildi. Ama kimsenin savaşı düşündüğü yoktu. Ne bankalar ne de iş yerleri ve özel kişiler planlarında hiçbir değişiklik yapmıyorlardı. Sırbistan'la baş gösteren sürgüt gürültü patırtıdan bizlere neydi? İşin aslının domuz satışıyla ilgili bir iki alışveriş anlaşmasına dayandığını hep bilmiyor muyduk? Belçika'ya, Verhayren'e yola çıkmak için bavullarımı hazırlamıştım. Çalışmalarım iyi gidiyordu. Tabutundaki bir ölü arşidük benim hayatıma nasıl karışabilirdi? Yaz görülmemiş bir güzellikteydi ve daha da güzelleşeceğe benziyordu. hepimiz tasasız ve kuşkusuz gözlerle dünyaya bakıyorduk. Son gün Baden'de bir dostumla bağlar arasında dolaşırken bir köylünün bize dediklerini hatırlıyorum. Mavi bağcı ceketli ihtiyar, böylesine güzel bir yazı yıllardır görmemiştik demişti. Havalar hep böyle giderse eşsiz bir şarap elde edeceğiz. İnsanlar bu yazı kolay kolay unutamayacaklar. Mavi ceketli ihtiyar sözlerinde ne korkunç bir gerçek bulunduğunu bilmiyordu. Ostende yakınındaki küçük kıyı kasabası Lecoq'ta da benzeri bir tasasızlık göze çarpıyordu. Verhaeren'in küçük çiftlik evine konuk gitmeden önce her yıl yaptığım gibi 2 haftamı burada geçirmek istiyordum. Dinlenmenin tadını çıkarmak isteyenler plajdaki renkli güneşliklerin altına uzanıyorlar ya da denizde yüzüyorlardı. Çocuklar uçurtma uçuruyorlardı. Genç kızlar ve erkekler kahvelerin önündeki dalga kıranda dans ediyordu. Akla gelen hemen bütün uluslardan insanlar bir arada tatlı tatlı eğleniyordu. Daha çok Almanca konuşuluyordu. Çünkü kasabanın az ötesindeki Ren bölgesinde yaz tatili yapanların çoğu Belçika'daki bu plajlara gelirdi. Tek tedirginlik kaynağı gazete satıcılarıydı. Satışlarını artırabilmek için Paris gazetelerinin gözdağı veren başlıklarını kocaman puntolarla veriyorlardı. Avusturya Rusya'yı kışkırtıyor. Almanya seferberlik hazırlığı yapıyor. Gazeteleri alanların yüzleri durgunlaşıyordu ama ancak birkaç dakikalığına. Bu diplomasi çatışmalarını yıllardır hep bilirdik ne de olsa. Her zaman en son dakikada mutlu bir sonuca bağlanırdı. Bu kez de neden böyle olmasındı? Az önceki asık suratlı insanlar yarım saat sonra şen kahkahaları basıp yine denizde çırpınıyorlardı bile. Uçurtmalar yine havalanıyordu. Martılar kanat çırpıyordu ve güneş buram buram barış dolu bir ülkenin göklerinde pırıl pırıl gülümsüyor ve bizi ısıtıyordu. Ama kötü haberler birbirini kovalıyor ve gittikçe daha ürkütüyordu. Önce Avusturya Sırbistan'a bir ultimatum vermişti. Karşı tarafın kaçamaklı yanıtı bunu izlemişti. İmparatorlar ve krallar arasında telgraflar gidip gelmişti. En sonunda artık pek gizlenmeyen seferberlik başlamıştı. Bu kendi halinde küçük yerde duramaz olmuştum. Haberlere daha yakın olabilmek için küçük elektrikli trene binip her gün Ostend'e yollanıyordum. Haberler günden güne kötülüyordu. Gerçi insanlar hala denize giriyordu, oteller hala doluydu ve yaz konukları güle oynaya gevezelik ederek dalga kıranda hala geziniyordu. Bütün bunların arasına ilk kez bir başka şey de karışıverdi. Belçikalı jandarmalar ortaya çıkmıştı. Oysa plaja hiç ayak basmazlardı. Köpek koşulu küçük arabalarla Belçika ordusunun bir özelliğiydi, makineli tüfekler taşınıyordu. O sırada bir kahvede Belçikalı birkaç dostumla genç bir ressam ve şair Cromwell Link ile oturuyordum. Öğleden sonrayı Belçika'nın en büyük modern ressamı James Ensor'un yanında geçirmiştik. Aşırı yalnızlıktan hoşlanan ve içine kapanık bir adam olan ressam, hayal gücü ve pırıl pırıl renklerle bezenmiş tablolardan çok, asker bandoları için bestelediği o kötü küçük polkaları valsleriyle daha çok övünürdü. Bize yapıtlarını pek istekle göstermemişti. Biri onları satın alıverirse diye bir duygu ve tuhaf bir tedirginlik içindeydi. Dostlarının bana gülerek anlattığına göre yapıtlarını pahalıya satmak ama onları yine de elden çıkarmamak hülyasındaydı. Çünkü paraya olduğu kadar yapıtlarına da düşkündü. Bunlardan bir tanesini elden çıkarınca birkaç gün çok umutsuzlaşırdı. Bu dahi cimri çeşit çeşit tuhaf huylarıyla bizi pek neşelendirmişti. Köpek koşulu makineli tüfek arabalarıyla yeni bir asker kıtası önümüzden geçerken birimiz bir köpeği okşadı. Savaş görevlisi bir nesnenin böyle okşanmasıyla askerliğin onuru zedelenecek diye korkan bir subay buna çok öfkelendi. Aramızdan biri bu saçma yürüyüşler de ne oluyor diye söylendi. Ama bir başka arkadaş heyecanla gerekli önlemler alınacak elbette diye karşılık verdi. Çünkü bir savaş olursa Almanlar bizi yarıp geçmek isteyeceklerdir. Ben gerçek bir inançla olmaz böyle şey dedim. Çünkü o eski dünyamızda anlaşmaların kutsallığına inanılırdı. Bir savaş olur da Fransa ile Almanya birbirini kıyasıya temizlerse siz Belçikalılar caz çavlak ortada kalırsınız. Ama bizim kötümser görüşünden kolay kolay caymıyordu. Belçika'da böyle önlemlere başvurulmasının bir nedeni olmalıydı. Alman Genelkurmayı'nın gizli bir planı olduğu daha yıllar önceden biliniyordu. Gerektiğinde bütün anlaşmalar çiğnenecek ve Belçika üzerinden saldıracaktı Fransa'ya. Ne var ki ben de karşımdakinden daha az direnmedim. Binlerce, on binlerce Alman burada rahat ve neşe içinde eğlenir, bu küçük ve tarafsız ülkenin konukseverliğini tadarken sınırda bir ordunun saldırıya hazır bekleyebileceği bana olanaksız gibi geliyordu. Bu düşünceyle saçma dedim. Almanlar Belçika'ya saldırırsa siz de beni şu fenerden sallandırın. Sonradan bu sözlerimi senet saymadıkları için dostlarıma bugün de borçluluk duyarım. Ama Temmuz'un en son ve en tehlikeli günü gelip çattı. Saat başı yeni bir haber geliyor ve bir öncekine uymuyordu. İmparator Wilhelm, Çar'a telgrafı, Çar'ın İmparator Wilhelm'e telgrafı. Avusturya'nın Sırbistan'a savaş açması. Joris'in öldürülmesi. Durumun kötülediği sezilmekteydi. Plajda buz gibi bir korku rüzgarı esivermiş ve bir anda herkes çil yavrusu gibi dağılmıştı. Binlerce insan otelleri boşaltıvermiş, trenler salkım saçak doldurulmuştu. Hatta pek iyimser olanlar bile bavullarını toplamış bulunuyordu. Avusturya'nın Sırbistan'a savaş açtığını duyar duymaz ben de bir bilet aldım. Gerçekten tam zamanıydı. Çünkü bu Ostende ekspresi Belçika'dan Almanya'ya giden son tren oldu. Heyecan ve sabırsızlıkla koridorları doldurmuştuk. Herkes ötekiyle bir şeyler konuşuyordu. Hiç kimse yerinde duramıyor, bir şey okuyamıyordu. Her istasyonda yeni bir haber almak için dışarıya koşuluyordu. Zincirlerinden boşanmış yazgıyı kararlı bir elin zapt edebileceği gizli gizli umuluyordu. Bir savaşın olabileceğine, hele Belçika'ya saldırılabileceğine hala inanılmıyordu. Böylesine bir saçmalığı kimsenin aklı almadığından bunun olabileceğine de inanılmıyordu. Trenimiz sınıra ağır ağır yaklaşmıştı. Belçika sınır istasyonu Verviers'i geçiyorduk. Alman tren memurları binmişti. 10 dakika sonra Alman topraklarında olacaktık. Ama ilk Alman istasyonu Herbesthal yolunu yarılamışken tren tarlaların arasında duruverdi. Koridorlara ve pencerelere koşuştuk. Ne olmuştu? Bir yük treninin karanlıkta bize doğru yol aldığını gördüm. Açık vagonların üstü tahtalarla örtülmüştü. Aralıklarından o korkunç top namlularını görür gibi olmuştum. Alman ordularının ileri yürüyüşü başlamış olacaktı. Ama belki yalnız bir korunma önlemidir diye avunuyordum. Belki de seferberlik yoluyla bir gözdağı vermekti ve gerçek savaş hazırlığı değildi. Tehlike anlarında son bir kez yine umutlanmak isteği çok büyüktür. Sonunda yol açık sinyali verilmiş ve tren hareket edip Herbesthal istasyonuna girmişti. Gazete alıp bir şeyler öğrenebilmek için hemen atılıp vagonun basamaklarına indim. Ama gar asker işgalindeydi. Bekleme salonuna girmek isteyince kapalı kapının önünde dikilen ak sakallı ve sert bir memurla karşılaştım. Garın salonlarına girmek yasaklanmıştı. Kapı camlarının perdeyle sımsıkı örtülmesine karşın kılıç şakırtılarını ve tüfek dipçiklerinin sert vuruşlarını duydum. Canavarın ayaklandığına en küçük bir kuşku kalmamıştı. Almanların Belçika'ya saldırısı milletler hukukunun bütün kurallarına aykırı olarak başlamıştı. Ürperdim ve trene binip Avusturya'ya yolculuğumu sürdürdüm. Artık hiçbir kuşkum yoktu. Savaşa doğru yol alıyordum. Ertesi sabah Avusturya'daydım. Genel seferberliği bildiren duyurular her istasyona yapıştırılmıştı. Trenler yeni alınmış acemi erlerle doluydu. Bayraklar dalgalanıyor, bandolar kıyametleri koparıyordu. Viyana'ya vardığımda bütün kenti sarhoş buldum. Kimselerin istemediği, ulusların ve hükümetlerin istemediği savaştan, diplomatların işi olan karşılıklı savaşçılık blöfü oynarken beceriksizlikle ellerinden kaydırıverdikleri bu savaştan duyulan ilk korkular yerini heyecan ve coşkunluklara bırakıvermişti. Ana yollarda alaylar ortaya çıkıyor, birden her yerde bayraklar, bantlar dalgalanıyor, coşuyor ve coşturuyorlardı. Genç acemi erler, başka zaman kimselerin önemsemediği, alkışlamadığı bu sıradan insanlar, zafere ulaşmışların aydınlık yüzüyle ilerliyordu. Doğruyu söylemek gerekirse, kitlelerin bu ilk harekete geçişinde göz alıcı, sürükleyici, hatta baştan çıkarıcı bir şey bulunduğunu gizleyemeyeceğim. Etkisinden kurtulmak güçtü. Savaşa karşı duyduğum bütün tiksinti ve nefrete karşın o ilk günün anısını hiç unutmadım. Binlerce, yüz binlerce insan o gün barışta duymaları gereken karşılıklı bağlılığı ömürlerinde ilk olarak böylesine güçlü ve derinden duymaktaydı. 2 milyonluk bir kent, hemen hemen 50 milyonluk bir ülke bir daha yinelenemeyecek bir tarih olayını yaşadığını, herkesin kendi küçücük varlığını bu kaynayan yığına atıp bütün bencilliklerinden arınması gerektiğini hissediyordu. Şu anda her yerde taşan bir kardeşlik duygusu, toplumsal konum, dil, sınıf, din ayrımlarının hepsini silmişti. Hiç tanışmayan kimseler sokakta birbirleriyle konuşuyor, yıllardır birbirlerini görmezlikten gelenler el sıkışıyor ve her yerde hep canlı yüzlere rastlanıyordu. Herkes kendi benliğinde bir yükseliş buluyordu. Artık o eski soyutlanmış kişiler değillerdi. Bir kitleye katılmış ve uluslaşmışlardı. Başka zaman kimsenin önemsemediği kişilikleri bir anlam kazanmıştı. Eskiden bütün gününü mektupları ayırmakla geçiren, pazartesiden cumartesiye kadar hep bunu yapan küçük memurun da, yazıcı ve kunduracının da yaşayışına değişik ve romantik bir olanak karışıvermişti. Kahraman olabilecekti. Üniformalı herkesi kadınlar şimdiden alkışlıyor, geride kalanlar bu romantik unvanı saygıyla selamlıyordu. Onları gündelik yaşayışın içinden alıp yükselten o bilinmez gücü kabul ediyorlardı. Bu ilk taşkınlık saatlerinde, hatta annelerin gözyaşında ve kadınların korkusunda bile doğal duyguların aşırılığından bir utanma vardı. Ama bu sarhoşlukta daha derin, daha gizemli bir güç iş başındaydı. Bu sağanak insanlığın üzerine öylesine apansız ve bütün gücüyle boşaldı ki, yüzeydekileri bastırdı ve insanın hayvan kimliğinin bütün bilinçsiz doğal güdülerini ve iç güdülerini üste çıkardı. Derini gören Freud bu olguyu kültürden nefret diye tanımlamıştı. Bir kez olsun burjuva dünyasındaki yasaların ve kuralların dışına çıkmak ve eskiden kalma kan içgüdülerine yol vermekti bu. Kendini kurban etmek sevinci ve alkol, serüven düşkünlüğü ve saf inanç, bayrakların ve yurtseverlik sözlerinin büyüsüne kadar her şeyin karma karışık bulunduğu o çılgın sarhoşlukta karanlık güçlerinde belki bir payı vardı. Milyonların anlatılamayacak kadar korkunç sarhoşluğu zamanımızın en büyük cinayetine çılgın, neredeyse sürükleyici bir canlılık katıvermişti bir anlığına. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden başkasını bilmeyen bugünkü kuşak, böylesine coşkunlukları biz neden yaşamadık diye sorabilir kendi kendine. 1939'daki kitleler neden 1914'tekiler kadar coşkunca yanıp tutuşmadı? Aynı şey değil miydi? Hatta aslına bakılırsa bu savaşımız daha kutsal değil miydi? Bu kez yalnızca sınırlar ve sömürgeler için değil, düşünceler uğruna savaşılmıyor muydu? Bunları yanıtlamak kolay. Çünkü 1939'un dünyasında o 1914'teki çocukça temiz inançlardan çok azı kalmıştı. O tarihte halk baştakilere körü körüne bağlanıyordu. Ülkenin yüce babası 84'lük İmparator Franz Joseph'in büyük bir zorunluluk olmadan düzenbaz ve cani ruhlu düşmanlar barışı tehdit etmeden ulusunu savaşa çağıracağını Avusturya'da hiç kimse düşünemezdi. Almanlar da imparatorlarının çara çektiği telgraftan savaşı kurtarmak için nasıl çırpındığını biliyordu. Kendi halinde kişiler yüksek tabakaya, bakanlara, diplomatlara ve onların aklı başındalığına ve doğruluğuna büyük bir saygı beslemekteydi. Savaş ancak kendi devlet adamlarının isteği dışında patlak verebilirdi. Onların bunda hiçbir suçu olamazdı. Ülkede hiç kimsede en küçük bir kusur bulunmazdı. Caniler ve savaş kışkırtıcıları ancak sınırın ötesinde olabilirdi. Ortada hiçbir neden yokken barış içindeki Avusturya'ya ve Almanya'ya saldıran utanmaz ve hileci düşmana karşı silaha sarılmak gerekmişti. kendi yöneticilerinin doğruluğuna hiç değilse elden geleni yaptığına karşı duyulan bu temiz inanç, 1939 yılında bütün Avrupa'da ortadan kaybolmuştu. Sürekli bir barış kurma olanağını Versay'da bile bile elden kaçırdı diye diplomasi hor görülüyordu. Uluslar silahsızlanma ve gizli diplomasiden vazgeçilmesi konularında verilen sözlerin nasıl unutulduğunu, utanmadan nasıl aldatıldıklarını çok iyi anımsıyorlardı. 1939'da temelde hiç kimse hiçbir devlet adamına karşı saygı beslenmiyordu. 1939'da hiçbir devlet adamına saygı duymuyor, yazgısını güvenle onların eline bırakmıyordu. En sıradan bir Fransız sokak işçisi Daladier'le alay ediyordu. İngiltere'de Münih'ten beri Peace for our time, bugün için barış. Chamberlain'ın öngörüsüne hiç güven kalmamıştı. İtalya'da ve Almanya'da kitleler Mussolini ve Hitler'e bizi nereye sürükleyecek diye korkuyla bakıyordu. Karşı durulamıyordu elbette. Yurt söz konusuydu. Askerler silaha böyle sarıldı. Kadınlar çocuklarını böyle gönderdi. Ama hiç kimse her şeyi ille de göze almak gerekiyor diye kaya gibi sağlam bir inanç beslemiyordu artık. Buyrukları dinliyor ama sevinç gösterileri yapmıyordu. Cepheye gidiyorlardı ama kahramanlaşmak hülyasını çoktan bırakmış olarak. Ya dünyevi, siyasal bir çılgınlığın ya da anlaşılmaz, kötü amaçlı bir alın yazısının kurbanları olduklarını herkes biliyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 175.